Ayrım 16, sayfa 132. Sonunda fidye talebi bize ulaştı dedi Hector, iletişim odasında toplanan adamlara. Hepsi dikkatle onu izliyordu. Ne kadar diye sordu Paddy alçak sesle. Miktarı önemli değil dedi Hector. Ödeyemeyiz, ödemeyeceğiz. Paddy başıyla onayladı. Ödemek akılsızlık olurdu zaten. Peki ne yapacağız? Kapıp kaçacağız dedi Hector. Kızı ellerinden alıp gideceğiz. Nerede tuttuklarını biliyor musun? Hepsi koku almış tazılar gibi merakla öne eğilmişlerdi. Hayır. Hepsi birden sandalyelerine geri yerleşmişti. Düş kırıklıklarını gizlemeye gerek duymamışlardı. Paddy hepsinin adını konuştu. Bence bu durumda ufak bir sorunumuz var. Tarık ve Utman yakında dönerler. Onu nerede tuttuklarını da öğrenmiş olacaklardır. Bundan emin misin? Paddy sordu. Bugüne kadar hiç başarısız oldular mı? Bir süre kimseden ses çıkmadı. Sonra Paddy konuştu. Her şeyin biri iki vardır. Dinle beni gamlı baykuş. Eğer 100 pound koyarsan bir o 10 bahse varım seninle. Ya parayı koy ya da sus. Bana ödediğin ücretle o kadar parayı nereden bulacağım ben? Tabii. Tarık ve Utman döndüğünde hemen yola çıkmak üzere hazırlıklı olmalıyız. Nereye gidersek gidelim tek giriş şeklimiz olacak. Gece yüksek irtifadan atlayacağız. Başlar onaylarcasına sallandı. Hepimiz birden değil, 10 kişilik bir manga olacak. Yerli halktan biri sanılacak kadar Arapçası olan herkes gelecek. Paraşütle atlama yerine neden şirket helikopterini tercih etmiyoruz? Hazel sordu. Sesimizi duyarlar. Üstelik helikopterle bile olsa gece inişi mi? Teşekkürler, ben almam. Hector'ın kabaca reddedişine rağmen Hazel alınganlık belirtisi göstermedi. Tamam, jetimi kullanabilirsin. Daha önce hiçbir Gulfstream'den atlamamıştım. Hector odadakilere bir göz attı. Aranızda bunu yapan var mı? Hepsi başlarını hayır anlamında salladılar. Hector Hazel'a döndü. Bence iyi bir fikir değil. Kabin basıncı bir sorun. Ayrıca kapı kanadın önünde. Atlayış sırasında kanat adamın kellesini uçurur. Sonra uçağın hızı. Hayır, sanırım daha az egzotik bir şey seçmemiz gerekecek. Bernie Vosloo'ya ne dersin? Paddy öneride bulundu. Ben de tam bunu düşünüyordum. Hector Hazel'a açıklamaya başladı. Bernie eski bir Güney Afrika Hava Kuvvetleri pilotudur. O ve karısı antika bir C-130 Hercules nakli uçağı ile Afrika ve Orta Doğu'da yüksek tonajlı yük taşırlar. Kargonun içeriğiyle ilgili olarak hiç huysuzluk etmezler ve ağızları da oldukça sıkıdır. Geçmişte birkaç kez kullandım onları. Hercules'lerin kısmi basınçlı bir kabini var ve biraz zorlansa da 7000 metre yüksekliğe çıkabiliyor. Yerdeki biri için o yükseklikteki bir uçağın sesi kadife kumaşa işeyen bir kediden fazla olamaz. Hazel daha önce hiç duymadığı bu benzetme karşısında gülümsemesini bastırarak olabildiğince ciddi bir ifade takınmaya çalıştı. Ama mavi gözlerindeki parıltı kendini ele veriyordu. Muhteşem gözler ama dikkat dağıtıyorlar diye düşündü Hector. Bakışlarını onlardan ayırıp adamlarına döndü. Ne var ki 7000 metreden atlamak da işimize gelmez. Bu yüzden Bernie gazı olabildiğince kesip uçağın gürültüsünü en düşük seviyede tutarak 3500 metreye kadar alçalacak. Bu irtifada kabin basıncını düşürebilir ve biz de atlayabiliriz. Her zaman olduğu gibi düşüş sırasında birbirimize yakın duracağız. Böylece yere belli bir düzende inip düşmanca bir karşılama komitesine karşı tamamen hazır durumda olacağız. Sonra ne olacak? Dave Imbiss sordu. Orasını merak etme David. Sen ve senin pembe bebek yüzün orada olmayacak oğlum diyerek devam etti Hector. Bu işin kolay kısmı. Esas zorluk dönüş yolculuğunda. Her zamanki gibi 3 olası yol var. Kara, deniz ve hava yolu. Birinci sınıf dönüş bileti şirket helikopteri için olabilir. Sözün burasında arka sırada oturan Hans Lategan'ı başıyla gösterdi. Hans helikopteriyle en yakın ülkenin sınırında gelip bize al çağrımızı bekleyecek. Bu yapılabilir. Kısa bir an duraksadı. Fakat hepimiz gayet iyi biliyoruz ki kedi fare oyununda her şey olabilir. O yüzden diğer iki kaçış yolunu da hazırda tutacağız. Bayan Bennet'i Puntland ya da Yemen'de tuttuklarından eminim. Bu arkadaşlar korsan olduklarından kıyıdan çok uzaklaşmış olamazlar. Hector ekrana bir harita yansıttı ve işaretleyiciyi bahsettiği alana doğru hareket ettirerek söylediği bölgeyi gösterdi. Her halükarda Ronnie Wells açık denizde motor botuyla bekleyecek. Hans'ın yanında oturmakta olan Ronnie'ye döndü. Senin eski takanın menzili nedir? Yeni yardımcı güverte tanklarımla 1000 deniz milinin oldukça üzerine çıkabilirim, diye cevapladı Ronnie. Ve onun bir taka olmadığını hatırlarsam memnun olurum. Biraz zorlarsam saatte 70 kilometreye çıkabilir. Yanlış ifade için özür dilerim Ronnie, dedi Hector gülümseyerek. Sonuç olarak Ronnie, sahile ulaşan herkese bedava bir Kızıldeniz turu yaptırarak evine götürmek üzere hazır bekleyecek. Peki hem Hans hem de Ronnie randevu yerinde olmazlarsa o zaman ne olacak, diye sordu Paddy. Ha, işte burada sen devreye giriyorsun Paddy. Sen en yakın kara sınırında birkaç pikapla hazır bekleyeceksin. Eğer hedefimiz Yemen olacaksa, sen ya Suudi ya da Umman sınırında olacaksın. Eğer operasyon Puntland'da olacaksa, o zaman gelip bizi almak üzere Etiyopya'da bekleyeceksin. Nereye gideceğimiz belli olduğunda Bernie Vosloo ve karısı seni pikapların bekleme noktasına indirecek. Bu arada yanında mutlaka bir doktor getir. Çünkü eğer Etiyopya yolunu seçersek mutlaka birileri yaralanacaktır. Hector etrafındakilerin yüzlerini tek tek inceledi. Hepinizin yapacak işleri var. Hedefimizi belirledikten sonraki 24 saat içinde harekete hazır halde olmalıyız. Ve bu her an olabilir. Haydi kaldırın kılıçlarınızı. Adamları odayı boşalttığında hemen uydu telefonundan Bernie Vosloo'yu aradı. Bernie, ben Hector Cross. Sen ve tatlı karın nerelerdesiniz? Selam Hek, şu anda Nairobi'deyim ama çok kalmayacağım. Sen hayatta mısın? Şu Araplar gerçekten kötü atıcılar galiba, değil mi? Gayet iyi nişan alıyorlar ama ben hızla eğilmeyi öğrendim. Bernie, baksana, sana göre bir iş var elimde. Bernie kıkırdadı. Afrika'daki herkesin var Hek. Nella'nın ve benim sevimli kışlarımız hiç yerde durmuyor bu aralar. Yarın şu kendiyle tezat adı olan Bok Çukuru'na, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne uçuyoruz. Ebu Zara'ya gel. Buranın havası ve birası harika. Kusura bakma Hek. Yerine getirmem gereken bir sözleşmem var. Önemli bir müşteri. Onu yüzüstü bırakamam. Sözleşmenin değeri ne kadar? 50.000. Hector telefonun mikrofonunu eliyle kapatarak Hazel'a döndü. Ne kadar yükseltebilirim diye fısıldayarak sordu. Kim o konuştuğum? Kendisi için çalıştığım Hoş Hanım. Bir dakika Bernie. Onu tutmak için ne kadar gerekiyorsa o kadar, diye bu kez Hazel fısıldadı ve önündeki kağıdı 1 milyon dolar yazarak okuması için Hector'a doğru çevirdi. Bu çılgınca. Hector başını salladı ve Bernie'ye teklifini söyledi. Biz çeyrek milyon ödeyebiliriz. Bernie bir süre sessiz kaldıktan sonra yeniden konuştu. Sana yardım etmeyi çok isterdim Hek ama kusura bakma. Burada benim itibarım söz konusu. Nella orada mı? Burada ama bırak amayı falan, ver telefonu ona. Nella koyu Afrika şivesiyle konuşmaya başladı. Hector Cross, yine hangi boktan hikayeyi anlatıyorsun bakalım? Sadece seni seviyorum demek için aramıştım. Kıçımı ye Cross. Hiçbir şey beni daha fazla mutlu edemezdi Nella. Ancak önce o aptal kocanı boşaman lazım. Az önce ne yaptığını biliyor musun? 10 günlük bir iş için teklif ettiğim 500.000'i reddetti. Ne kadar dedin? 500.000. Dolar mı? Monopoli parası değil yani. Dipnot, Monopoli, gerçek olmayan paralarla oynanan bir oyun. Dolar, diyerek onayladı. Tatlı ABD yeşilleri. Neredesin sen? Ebu Zara'da Sidiye Razik'teyim. Öbür gün kahvaltıya oradayız. Bu arada ben de seni seviyorum, Hector Cross. 4 motorlu devasa nakliye uçağı havada bir tur atıp pistin üzerine gelmek için sert bir pike yaptığında Hazel ve Hector pistin kenarında bekliyorlardı. Kontrol Nella'dı dedi Hector kendinden emin bir şekilde. Nereden biliyorsun? Hazel merakla sordu. Bernie'yi yaşlı bir kız gibi kullanır. Nella doğuştan rodeocu, germistonlu bir kızdır. Eğer dünyaya lavma yapmak istersen sondayı germistona yerleştirmelisin. Kabalaşma. Babamın babası germistonda doğmuş. Eminim bu özelliği dışında harika bir insandır. C-130 Hercules inişi gerçekleştirmiş ve tekerlekleri üzerinde dönerek bulundukları yere doğru gelip durmuştu. Hala dönmekte olan pervaneleri yerden havalandırdığı kumları üzerlerine savuruyordu. Nella motorları durdurup uçağın arkasındaki yükleme rampasını indirdi. Bernie ile birlikte rampadan inmeye başladılar. Nella kaslı ve bebek yüzü bir sarışındı. Kamuflaj kıyafeti giymişti. Yukarı sıvadığı kollarının açıkta bıraktığı cildinde bir uçan melek dövmesi göze çarpıyordu. Kocasına tepeden bakacak kadar uzun boyluydu. Söyle bakalım Hack, yarım milyon için ne yapmamızı istiyorsun? Seni tanıdığım için bunun pek öyle kolay bir iş olmayacağını tahmin edebiliyorum, diyerek daha el sıkışırlarken konuya girdi Nella. Her zaman olduğu gibi yine beni yanlış anlamışsın. Kız arkadaşını bizle tanıştırsana. Nella kıskançlığını çok açığa vurmamaya çalışarak içine işleyen gözlerle Hazel'a bakıyordu. İlişkiyi biraz yanlış yorumladın Nella aşkım. Bu bayan Bannock, benim ve tabii sizin de patronunuz. Bu yüzden biraz saygı fena olmaz. Hadi gelin terminale gidelim. Orada daha rahat konuşuruz. Hep beraber iki Humvee pick-up'a yerleştiler. Operasyon odasında masanın etrafına oturduklarında Hector, içinde bulundukları durumu anlatmaya başladı. Konuşması bittiğinde bir süre kimseden ses çıkmadı. Sonra Nella Hazel'a baktı. Benim de bir kızım var. Çok şükür düzgün bir adam bulup Avustralya'ya yerleşti. Ama neler hissettiğinizi çok iyi anlıyorum. Uzanıp motor yağı ve kirin içine işlediği pençe gibi iri elini Hazel'ın narin elinin üzerine koydu. Tırnakları yıpranmış ve kısa kesilmişti. Eğer isteseydiniz sizin için hiçbir ücret almadan uçardım Bayan Bannock. Teşekkürler Nella. Sen iyi bir insansın. Bu çok belli oluyor. Tanrı aşkına hanımlar yeter artık. Biraz daha devam ederseniz gözyaşlarımı tutamayacağım. Hector araya girdi. Ufak bir sorun var. Ne zaman ve nereye gideceğimiz belli değil. Ancak yakın zamanda ve yakınlarda bir yere gideceğiz. Ne kadar yakın zamanda diye sordu Bernie Foss'u. Burada öyle durup haftalarca bekleyemeyiz. Yerde durduğumuz her gün para kaybediyoruz. Kapa çeneni Bernie Foss'u. Nella atıldı. Hanımefendiye söz verdiğimi duymadın mı? O haklı dedi Hazel. Tabii ki beklediğiniz zaman için ödeme yapacağım. İlk gün için 20 bin dolar olmak üzere yerde kaldığınız diğer her gün için 10 bin dolar daha ödeyeceğim. Bunu yapmanıza gerek yok Bayan Bannock. Nella utanmış gözüküyordu. Hayır var diye cevapladı Hazel. Şimdi Bay Cross'u dinleyelim. 4 gün sonra tüm hazırlıklar tamamlanmıştı. Ronnie Wells 3 adamıyla birlikte motorbotuyla körfeze inip Babül Mendeb boğazını geçmişti. Yemen sınırının hemen kuzeyinde, Puntland'a geçiş yolu üzerinde, Suudi sahillerindeki ıssız bir koya demirlemişti. Güvertesinde taşıdığı varillerden deposunu doldurmuş, CDR Razik'le sürekli telsiz teması halinde bekliyordu. Hercules ufak tefek havaalanı terminalinin arkasındaki pistte hazır bekliyordu. İçinde Crossbow'a ait 3 adet uzun mesafe GM pickup ve pickupların arkasına bağlanabilecek durumda 3 tonluk 2 tekerlekli küçük bir benzin tankeri vardı. Pickuplar ekipmanlarla yüklüydü ve her birine brandalar altına gizlenmiş 50 kalibrelik Browning ağır makineliler yerleştirilmişti. Birkaç dakika içinde kurulabilen bu silahların ateş gücü ölümcüldü. Hector atlama yöntemini Bernie ve Nelly ile prova etmişti. Hedefleri belli olduğunda gece havalanarak hedefin üzerine ulaşacaklardı. Bernie ve Nella defalarca paraşüt atlayışı uçuşu gerçekleştirmişlerdi. İkisi de bu konuda uzmandı. Hector'ın ekibi atladıktan sonra Hercules kararlaştırılmış sınırdaki hava sahasına gidecekti. Burada iniş yapacak, Paddy ve Dave pikapları indireceklerdi. Sonra düşman üstüne en yakın güvenli mesafede telsizleri açık olarak bekleme pozisyonu alacaklardı. Hector'dan telsiz çağrısı aldıklarında hızlı sınıra doğru hareket ederek önceden belirlenmiş buluşma noktasına doğru ilerleyeceklerdi. Bu iki araç en az tercih ettikleri kurtarma yöntemiydi. Hector hızlı ve sorunsuz bir kurtarma operasyonu için daha çok Bennett Petrol'a ait olan Rus yapımı Mil-26 helikopterdeki Hans Lategan'a güveniyordu. Helikopterin boyandığı Bennett Petrol'ün kırmızı-beyaz renklerinin üzeri kahverengi ve koyu yeşil kamuflaj boyası püskürtülerek kapatılmıştı. En yakın sınırda tam dolu deposuyla bekleyecekti. Hazel fidye talebine karşılık bir cevap göndererek istenilen parayı bulmak için tüm imkanlarını kullanacağını iletmiş, ancak bu kadar büyük bir miktarın bir araya getirilmesi için zamana ihtiyacı olduğunu bildirmişti. 20 gün içinde istenen parayı toparlayabilmeyi umduğunu da eklemişti. Herhangi bir karşılık gelmeyince hemen kendi kendini yiyip bitirmeye başlamıştı. Beklemekten başka yapacak bir şey yoktu. Ama Hazel Bennett bu konuda iyi değildi. Houston'la yaptığı günlük konferans konuşması ve Albay Roberts'la durum değerlendirmesi sonrasında her gün doldurması gereken 18 saati kalıyordu. Hector, Ebu Zahra'nın başkenti Aşalman'dan gelen uçağı karşılamak üzere onu her gün havaalanına götürüyordu. Gelen yolcuların yüzlerini tek tek inceliyorlardı. Ama Tarık ve Utman hiçbir zaman aralarında olmuyordu. Hazel'ın da bir dayanma sınırı vardı. O yüzden her gün en fazla 7-8 saati çölde koşarak ya da mercan kayalıklarında tüpsüz dalarak geçiriyorlardı. Neyse ki Hazel Hector'a biraz güvenmeye başlayıp savunma kalkanlarını birkaç santim daha indirince oldukça konuşkan olmuştu. Politika söz konusu olduğunda Hector, Hazel'ın biraz sağa yöneldiğini fark etmişti. Yine de ölüm cezasına şiddetle karşıydı ve insan hayatının kutsallığına inanıyordu. Şimdi bana yeryüzünde ne kadar kötülükle dolu olursa olsun, ölümü hak eden tek bir haydut olmadığını mı söylüyorsunuz diye sordu Hector. Buna karar verecek olan Tanrı'dır, biz değiliz. O haydutlardan biri görüş alanıma girdiğinde yukarıdaki arkadaş her fırsatta kulağıma Hector evladım, indir onu aşağı diye fısıldar. Hector Cross Tanrı'nın emirlerine her zaman uymuştur. Sen dinsizin tekisin. Hazel gülümsemesini güçlükle bastırıyordu. Hector onun eski kafalı bir inanan olduğunu öğrenmişti. Tüm kalbiyle İsa'ya inanıyordu. Yani ne zaman dizlerinizin üzerine çökseniz, İme ile aynı frekansa geldiğinize mi inanıyorsunuz? Bekle ve gör Cross. Bekle de gör. Yakın zamanda sohbet etmişsiniz anladığım kadarıyla diye takıldı Hector ve Hazel bir Sphinx gibi gülümsedi. Bu konuşmalar ve buna benzer sohbetler zaman geçirmelerine yarıyordu. Bir akşam yemek sonrası Hazel, yemekhanedeki barın arkasındaki rafların birinde tahta bir satranç seti buldu ve Hector'a meydan okudu. Hector üniversiteden ayrıldığından beri oynamamıştı. Karşılıklı oturup oynamaya başladıklarında hemen fark etti ki Hazel savunmaya hiç önem vermeden veziriyle şiddetle saldırmayı tercih ediyordu. Kalelerini bir araya getirdiğinde baş etmek neredeyse imkansız oluyordu. Yine de iki kere atıyla vezir ve şahını tehdit ederek Hazel'ı tuzağa düşürmeye başarmıştı. Oynadıkları ondan fazla oyunun sonunda kimse belirgin bir üstünlük sağlayamamıştı. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Gulfstream. Gulfstream. Hercules. Hercules. Bernie Foslu. Bernie. Voslo. Nella. Nella. Germiston. Germiston.